Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergâh-ı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizler ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, insanın mütemmim cüzlerini konuşuyoruz. Birinci parçamız kader, ikinci parçamız ruh ve üçüncü parçamız olan sülaleden sonra geldik dördüncü parçamıza. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere sülaleden sonra gelen aile insanın dördüncü parçasıdır. Hepimizin bir anne babası yani bir ailesi vardır. Cennette Hazreti Adem babamızı topraktan ve Havva validemizi de Adem babamızın kaburga kemiğinden yaradan Rabbimiz Nisa suresi 1. ayette şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden de birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ve yine Zümer suresi 6. ayet-i kerimede, O sizi bir tek nefisten yarattı, sonra ondan eşini var etti. Ve yine Araf suresi 189. ayet-i kerimede, O sizi tek bir nefisten yaratan ve kendisiyle huzur bulsun diye ondan eşini var edendir diye buyuruyor Rabbimiz. Bu ayet-i kerime ile ilgili Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara hayırla muamele etmenizi tavsiye ederim. Çünkü kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı üst tarafıdır. Eğer onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri kalmaya devam eder. Öyleyse kadınlara hayırla muamele edin buyuruyor. Aziz dostlarım, rivayetlerde bununla alakalı birçok detay kısım var ama detaya girmeden aile açıklamasına geçmek istiyorum. Aile Arapça ailetun kelime olarak aile fiilinden geliyor. Geçimini sağlamak, birine bakmak, birinin yükünü taşımak anlamındaki aile fiilinden. Buradan türeyen aile birbirinin geçimini ve sorumluluğunu üstlenen topluluk anlamına geliyor. Bu da aslında İslam düşüncesinde ailenin sadece romantik bir birlik ya da birliktelik değil, mesuliyet ve himaye kurumu olarak görülmesine yol açıyor. Aile, cennette nikahları bizzat Rabbimiz tarafından kıyılarak, birbirine eş yapılan Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile başlayan insanlığın ilk ideal ve ilk fıtri ve tek varoluş halidir. Erkek, nikah ile kadının sorumluluğunu, onu bundan sonra namusu bilerek alır ve bu evlilikle salih ve saliha evlatlara sahip olacakları ailelerini kurmuş olurlar. Aile, kişinin genetik şifresidir. Aile, kişinin ahlaki mayasıdır. Aile, kişinin ailenin kazancıyla oluşan biyolojik varlığıdır. Bunun helal mi olacağı, haram mı olacağı, ailenin kazancının helal ve haramlığına bağlıdır. Aile, kişinin ilk eğitim yuvasıdır. Terbiyegahıdır ve aile toplumun temelidir. Bu açıdan aile, insanın neslini koruyan, şahsiyetini geliştiren ve dini ahlaki değerlerin aktarıldığı en temel kurum olarak tanımlanır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Hak Teala Hazretlerinin evlilik için kullandığı ifade çok dikkat çekicidir. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için kendi türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum Suresi 21. ayet-i kerime. Burada bahsedilen üç temel kavram, sükun yani huzur, meveddet yani sevgi ve rahmet yani merhamet, İslam'a göre sağlam bir ailenin en önemli üç özelliğidir. Bu açıdan aile sadece bireysel mutluluk değil, toplumsal istikrar da üretir aziz dostlarım. Ailenin en önemli vazifesi neslin korunması, hıfz-ı nesildir. İslam hukukunun temel amaçlarından birisi, dini korumak, canı korumak, aklı korumak, malı korumak, nesli ve namusu korumaktır. Aile burada merkezi bir role sahiptir aziz dostlarım. Nikah kurumu soyun karışmasını önler, çocuğun hukuki ve psikolojik güvenliğini sağlar ve ebeveynlerin sorumluluğunu kurumsallaştırır, garanti altına alır. Bu açıdan İslami aile modeli neslin meşru ve sağlıklı devamını sağlayan ilahi bir yapıdır. Aile, kadının sorumluluğunu erkeğe vererek toplumsal kaosu, karmaşayı, başıbozukluğu önleyerek toplumsal olarak bir ıslah vazifesi de görür. İslam aile sisteminde erkek maişetin, kadın da anneliğin ana sorumlusudur. İstisnalar elbette kişilere göre olabilir. Bazı mücbir haller ve fıtrattan gelen bazı özellikler, farklılıklar olabilir. Ama ana kaide budur aziz dostlarım. İslam'ın erken evliliği teşvik etmesi ve bunu kurumsallaştırması ile ergenlik sonrasında hormonları coşan, evlenmediği için bir anlamda sahipsiz kalan kızların 30-35 yaşlarına kadar sözüm ona özgürce kendi başlarına takıldıkları Batı toplumundaki gelinen rezil nokta ortadadır. Bu açıdan aslında İslam aile modeli örfe ve kanuna uygun erken yaşlarda evliliği teşvik ederek kızların ve erkeklerin başıboş kalarak toplumsal açıdan batıda olduğu gibi fuhşiyatın ve sapkınlığın ve gayrimeşru ilişkilerin yaygınlaşmasını da önüne geçen bir koruma sistemidir. İslam'da evlilik hak ve sorumluluk dengesi üzerine kurulur. Kur'an-ı Kerim, "Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz." der bize Bakara Suresi 187. ayet-i kerimede. Aziz dostlarım, bu benzetme çok derin bir benzetmedir. Ne yapar elbise? Elbise korur, örter, sıcak tutar, muhafaza eder. İnsana yakın olur. Onu güzel gösterir. Yani İslam'da eş ilişkisi tahakküm üzerine değil, tamamlayıcılık üzerine kurulan bir modeldir. Aziz dostlarım, aile insanlığın geleceği ve devam müessesesi olduğu kadar milletlerin de beka meselesidir. İnsan ırkı üreyerek çoğalır. Bu üreme, helal ve meşru çerçevede evlilik yoluyla kurulan aile kurumunda doğum yoluyla gerçekleşir. Bundan başka bir fıtri ve doğal yöntem yoktur. LGBT sapkınlarının kadın kadına ve erkek erkeğe sözüm ona evlenme çabası, bu konuda batıda kiliseleri de bu evliliği tasdik etmeye zorlamaları, aile kurumunu yok etmeye yönelik bir çabadır ki bu konu başka bir programda ele alacağımız çok derin bir mevzudur. Bir milletin nüfusunun azalmadan, yaşlanmadan ve sosyal dengesini bozmadan varlığını sürdürebilmesi için gereken temel bir sayı vardır. Demografi nüfus biliminde buna yenilenme düzeyi denir aziz dostlarım. Ve bir milletin bekası için yenilenme düzeyini belirten kritik rakam 2.1'dir. Programı bir matematik programına döndürmeyeceğim ama lütfen birazcık dikkatinizi istirham ediyorum. Bu 2.1 rakamı bir yıl içerisindeki toplam canlı doğum sayısının aynı yılın ortasındaki 15-49 yaş grubundaki yani doğurganlık çağındaki her 1000 kadına oranlanmasıyla bulunur. Yani doğum yapabilecek 1000 kadından sahip olacağımız bebek 21 ise bunu kişi başına indirgeyerek bir kadının doğurgan olduğu dönem 15-49 yaş arası boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını temsil etmek üzere 2.1 deriz. Kritik rakam 2.1'dir. Bir milletin nüfusunun olduğu yerde sayması, yani ne artması ne de azalması için kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı en az 2.1 olması gerekir. Kritik rakam 2.1 işte buradan geliyor. Neden 2? Çok basit bir matematiksel mantıkla bir anne ve bir baba kendilerini yerine geçecek 2 birey bırakmalıdır. 1'e 2 yani. Peki neden 1? Bir de 2.1'i var. Bu küçük küsurat çocuk yaşta meydana gelebilecek vefatları ve üreme çağına gelmeden kaybedilen bireyleri telafi etmek için eklenen güvenlik payıdır. Yani eğer 1000 kadın ömürleri boyunca toplam 2100 çocuk dünyaya getirirlerse bu millet yerinde sayar. Yani minimum yenilenme hızı 2.1 demek, bu 2100 çocuğun yaklaşık 1050'si kız, 1050'si erkek olacaktır. Ortalama böyle oluyor dünyada, az çok böyle oluyor. Yani bir sonraki nesile bayrağı devralacak kendi yerlerine yaklaşık 1000 anne ve 1000 baba adayı var demektir yaklaşık olarak. Ne oldu? Sonuçta nüfus kendini kopyaladı, miktar aynı kaldı. Peki şu anda Türkiye'mizde durum nedir? Aziz dostlarım, felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama durumumuz tam bir faciadır. TÜİK'in son kritik rakamına göre yenilenme hızımız 1.34'tür. Bu rakam beğenmediğimiz Fransa'da bile 1.7'dir. Yani bu yıl biz hem AB'nin hem OECD'nin hem de Fransa'nın bile gerisindeyiz. 1.34 oranına göre şöyle basit bir hesap yapacak olursak, hani dedim ya matematik şeyine çevirmeyeceğim ama mesela şu anda elimizde doğum yapabilecek 1000 kadın olduğunu varsayalım. Birinci nesil bu 1000 kadın ömürleri boyunca TÜİK'in yenilenme verisi 1.34'e göre toplam 1340 çocuk meydana getiriyor demektir. Hani 1000'e orantısıydı ya, 1.34'ü 1000'le çarptığımızda 1340 çocuk ortaya çıkıyor. Bu 1340 çocuğun yaklaşık 670'i kız, 670'i erkek olacak. Peki bayrak devri nasıl olacak? Bir sonraki nesilde anne olma sırası geldiğinde bayrağı devralacak hali hazırda sadece ve sadece 670 anne adayımız kalıyor. Yani daha ilk nesil turunda potansiyelimizin, anne potansiyelimizin %33'ünü yok etmiş oluyoruz. Peki Cumhurbaşkanımızın da sürekli bu bir beka meselesidir diye üzerine basa basa gündeme getirdiği bu süreç bu şekilde devam ederse ne olur? Zincirleme bir çöküş olur. Eğer bu 1.34 oranı bir kader gibi devam eder ve bu şekliyle gelecek kuşaklara da miras kalırsa, daha ikinci turda hani 1050 kadından 670 kadın oluyordu ya, şimdi elimizde 670 kadın var. Bu da 1.34 oranına göre gidecek olacaksa 898 çocuk doğuruyorlar. Yani iki sonraki kuşakta ilk başta başladığımız 1.34'e göre elimizde sadece ve sadece anne olacak 449 aday oluyor. Ve bir sonraki tur bu 449'dan 602 çocuğumuz dünyaya geliyor. Bunun da 300'ü kız, 300'ü erkek oluyor. Aziz dostlarım, yani 3 nesil sonra yaklaşık olarak 75 ile 90 yıl içerisinde doğum yapabilecek kadın sayımız 1000'den 300'e düşüyor. Yani annelerimizin, sıkı durun, %70'ini kaybediyoruz. Bu tabii 1.34'ü sabit olarak aldığımla hesapladığım bir puan. Ama biz unutmayın, 2000 yılında 2.24 ile başladık. Şu anda 1.34'teyiz. Yani bu 1.34'te kalmayacak. Dolayısıyla yok olmamız 75-90 yıl gibi uzun bir süre içerisinde değil, böyle giderse bundan çok daha kısa bir süre içerisinde felaket kapımızı çalacak. Aziz dostlarım, her yıl gün geçtikçe durumun daha da kötüleşmesiyle nüfusun yaşlanması, daha hasta, daha dayanıksız bir nüfusun ortaya çıkması, bu nüfusun ailelerde azaldığı için, her zaman söylerim aile medeniyetimiz programında, evlilik çağına gelmesine rağmen evlenmeyen 20 milyon gencin oldu Türkiye'de diye başlarım hatırlarsanız. Dolayısıyla bir taraftan da aile kurmayan, aile kurmayınca başı boş kalan, sözüm ona özgür kalan bir güruh çıkıyor ortaya. Aziz dostlarım, genç nüfusun ve bu cennet vatan ülkenin Siyonistler tarafından yok edilmesi projesinden başka bir şey değildir bu, inanın. Biliyorsunuz geçen hafta Siyonist bir ajansın Boş için yaptığı reklam filmi epey gündeme geldi. Boş firmasının Anneler Günü reklamında Avrupa için çektiği reklamda bebek anneleri reklam filmi çekilirken Türkiye'de köpek anneleri reklam filmi çekildi. Arada ya Batı bizi ne yapacak, işi yok bizle mi uğraşacak diye düşünen kardeşlerimiz çıkıyor. Ne olursunuz bu kadar masum olmayın. 100 yıl önce tüm uğraşları ecdadımız Osmanlı yıkmaktı. El birliğiyle 7 düvel ne hale getirdi ülkeyi tarihsel olarak bir bakın. Şimdi de inanın küfrün ve siyonizmin hedefinde sadece ve sadece Türkiye var. Çünkü mazlumların yanında olan zalimlerin karşısında duran bir Türkiye var şu anda. Bunun için tek hedefleri burayı yok etmek olduğu için yıllarca bu mübarek topraklarda analarla dolu Anadolu'da anaları yok etmek için doğum kontrol projeleri yürüttüler. Yıllarca. Şimdi de bunu bu şekilde yapıyorlar. Kedi sevdasıyla, köpek sevdasıyla, köpek anneliğiyle, kedi anneliğiyle, çocuksuz bir Türkiye'yle, evliliğin olmadığı bir Türkiye'yle, evlenme yaşının 30-35'lere çıktığı bir Türkiye'yle. İşte İslam, kanunen kabul edilebilir erken yaşta evlilik müessesesini kurarak, evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı teşvik ederek, aslında hem neslin, hem ailenin, hem de milletlerin devamını sağlıyor. Ekonomik açıdan, sağlık, sıhhat, afiyet açısından daha güçlü ve kuvvetli bir nesli meydana getiriyor İslam aile modeli sistemi. Son dönemde aileye yapılan saldırıları bu anlamda yeniden düşünmenizi istirham ediyorum. Bir başka bakış açısıyla aile çocuk eğitiminde ilk okuludur. İslam düşüncesinde aile çocuğun ilk medresesi olarak kabul edilir. Ve anne baba çocuklarının ilk mürebbiyeleridir, ilk terbiye edicileridir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden mesulsünüz diye buyuruyor. Anne babayı sadece bakım veren değil, karakter inşa eden kişiler olarak görüyor. Çocukların sorumluluklarını onlara veriyor. Ve bunu da bir ibadet kabul ediyor. Buna da bonus, buna da sevap veriyor. Aziz dostlarım, hac dönemindeyiz. Hacılarımız yavaş yavaş Suudi Arabistan'a gitmeye başladılar. Haccın ana rükünlerine baktığınız zaman ne görürsünüz? Hac tamamıyla bir aile feraizidir. Aile hareketidir. Hacer validemizin Safa ile Merve arasında yavrucağı, evladı, oğlu minik İsmail'i için su araması, yiyecek araması, feryadı figan bir oraya Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya koşmasının temsili canlandırılmasıdır. Evladı için kuş uçmaz, kervan geçmez. O zamanlar hiçbir yerleşimin olmadığı Mekke'de bir annenin çaresizce çırpınışının temsili canlandırılışıdır hac. Ve oğlunu kurban etmeye götüren Hazreti İsmail'in arkasından bakan annenin Allah'a olan teslimiyetidir. Tıpkı Mekke'de o küçücük İsmail ile kalmayı sorgularken cevap vermeyen İbrahim Aleyhisselam'a bunu sana Allah mı emretti diye sorduğunda evet cevabını aldıktan sonra o bana yeter diye Allah'a olan, çaresiz bir annenin Allah'a olan teslimiyetinin yeniden canlandırılmasıdır, yeniden hatırlanmasıdır. Onun aziz hatırasının yaşanmasıdır. Ve o küçücük evladını annenin de evladın da rızasıyla babacığım emrolduğun şey yap, beni sabredenlerden bulacaksın diyen İsmail Aleyhisselam'ın babasının elinden tutarak Kabe'den çıkıp Mina Müzdelife'ye doğru giderken şeytan mel'unun ona musallat olmasıyla, onu kandırmaya çalışmasıyla ona yerden taşlar atarak küçük, ortanca ve büyük şeytan da İsmail Aleyhisselam'ın o şeytana karşı duruşunun yeniden canlandırılması, yeniden tekrarlanmasıdır. Ve Arafat'ta vakfe nedir? O da bir aile buluşmasının canlandırılması değil midir? Bütün günahların döküldüğü Arafat meydanında, Arafat'taki vakfe, Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin yeniden bir araya gelmesinin, kavuşmasının canlandırılması değil de nedir aziz dostlarım? Ve Müzdelife'den sonra Mina'da şeytan taşlandıktan sonra kurban kesimiyle alakalı aziz dostlarım nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a olan teslimiyetinin, yani bir babanın evladının kurban edilmesiyle alakalı Allah'ın talebine uymasının bir koçla mükafatlandırılmasının yeniden canlandırılması değil midir? Bilmiyorum. Bu açıdan bakıldığında hani hemen hemen bütün rükünleriyle bir aile faaliyeti gibi geliyor hac. Bu kadar önemli. En son zaten herhalde Mina'da taşlamada bittikten sonra, kurban da kesildikten sonra hani o İbrahim Aleyhisselam'ın kurbanla taltif edilmesi, kurban hediyesiyle sevince gark olması, İsmail Aleyhisselam'ın aynı şekilde, Hacer validemizi düşünsenize yani, ne şekliyle yolladı evladını ve ne şekilde eve dönüyor. İşte bütün bu hacın geçtiği mekanlarda o coğrafya bir aile faaliyetinin yeniden canlandırılmasını sağlıyor ve tekrarlatıyor sanki. İşte bu kadar önemli İslam'da aile. İslam'a göre bu anlamda ahlakın, vicdanın, sabrın, edebin, imanın da ilk öğretildiği, yaşandığı ve çocuklara rol modeli olunduğu bir yer aile. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan. İnsanı oluşturan 66 parçanın, insan puzzle'ını oluşturan 66 parçanın dördüncüsü olan aileyi anlatıyorum size. Şimdi izninizle kısa bir ara vereceğim. Az sonra yeniden buluşmak üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden bir aradayız. Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındasınız. İnsanı oluşturan 66 parçanın dördüncü parçasındayız. Aileyi konuşuyoruz efendim. Ne dedik? İnsanın ahlakını, vicdanını, sabrını, edebini, imanını öğrendiği, ilk varlığını aldığı, içine doğduğu ailede onun tarafından yetiştirildiği, geliştirildiği, Allah tarafından kurulan, tesis edilen bir kurumdu aile. İşte bu önemine binaen Allah'ımız Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da anne babaya saygıyı emreder. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kulluktan hemen sonra çoğu yerde anne babaya iyilik ve itaat emredilir. İsra suresi 23-24. ayet-i kerimede Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı, ihsanı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara öf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onlara acıyarak tevazu kanatlarını indir ve şöyle dua et. Rabbim, onlar beni küçükken nasıl sevgiyle eğitip yetiştirdilerse sen de onlara merhamet eyle. Ve Bakara suresi 83. ayet-i kerimede Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya iyilik edeceksiniz, iyilik yapacaksınız. Lokman suresi 14. ayet-i kerimede biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. İşte bunun için bana ve anne babana şükret diye tavsiyede bulduk. Dönüş de ancak banadır diye buyurdu Rabbim. Ve Ankebut suresi 8. ayet-i kerimede biz insana anne babasına iyilik etmesini emrettik dedi. Bu ayet-i kerimeler ailenin İslam medeniyetindeki stratejik önemini bize ifade ediyor. Aziz dostlarım, İhya etmezsek, inşa etmezsek, imar etmezsek, aile çökerse kuşak aktarımı, kuşaklar arası aktarım da çöker, değer aktarımı da çöker. Toplumun psikolojik dengesi de yapısı da bozulur. Çünkü yapı taşı aile. İşte bu açıdan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babaya hizmeti cihat ile eşdeğer görmüş. Cennetin anahtarını bu rızaya bağlamıştır. Hatta bazen de cihattan daha değerli görmüştür. Anne babaya hizmet de bir cihattır. Resulullah Efendimiz'in şimdi söyleyeceğim hadis-i şerifine göre, ama savaştaki cihattan daha değerli görülmüştür. Bir kişi gelip cihat etmek için izin istediğinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona annen baban sağ mı diye sordu. Evet cevabı alınca öyleyse onlar için çalış, senin cihadın onlara hizmettir diye buyurdu. Bir sahabi, ey Allah'ın Resulü, insanlar için de iyi davranmama en layık olan kimdir diye sorduğunda Resulullah Efendimiz annene dedi. Sonra kimdir diye sordu. Annenedir dedi. Sonra kimdir diye sordu. Annenedir dedi. Sonra dördüncü de kimdir diye sorunca sonra babandır diye buyurmuştur. Aziz dostlarım, Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı da anne babanın gazabındadır diye buyuran Allah Resulü bize beddua gibi bir uyarı bıraktı. anne ve babasına ya da onlardan sadece birine yaşlılık günlerinde yetişip de onlara hizmet ederek cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülsün diye buyurdu. Bu kadar önemli bir kurum aile. Bu kadar önemli bir parçamız aile. Aile sadece duygusal bir yapı değil aziz dostlarım. Hani modern kültür ya da modern bilimler çoğu zaman aileyi hani beni mutlu ettiği sürece devam eden bir ilişki ya da benim geçimimi sağladığı, bana yardımcı olduğu kadar içinde bulunacağım bir yer gibi görür. İslam ise aileyi bir sadakat, sabır, fedakarlık, sorumluluk, emanet ve kul hakkı üzerine tesis edilen bir kurum, bir muazzez ve kutsal bir kurum olarak görür. Bu yüzden İslam medeniyetinde aile sadece özel hayat değil, aynı zamanda sosyal düzenin de omurgasıdır. İslam'da aile bireyin kimlik fabrikasıdır. Onun ahlak ve erdem ve irfan okuludur. Neslin koruma mekanizmasıdır. Psikolojik güven alanımızdır. Toplumun çekirdeğidir. Medeniyetin taşıyıcı ana kolonlarıdır. Bu yüzden klasik İslam alimleri aileyi zayıflatan her şeyi sadece bireysel bir problem değil, toplumsal çözülme riski olarak da görmüşlerdir. İşte böylesine önemli bir yapı olan ailede çocuğun varlığı anne baba ile şekillenir. Şimdi bunu izninizle biraz açayım. Aile genetik mirasımızdır. Ebeveynler yaşamın temel kodlarını yani DNA'mızı bir araya getirerek çocuğun donanım kapasitesini belirlerler. Ancak bu süreç sadece fiziksel ya da biyolojik özelliklerden ibaret değildir. Bilinen 20 bin küsur genimiz var aziz dostlarım. Allah'a iman geni bile anne babadan geçiyor. Yani imanımızdaki zafiyet çocuklarımızın inancını bile etkiliyor. Ya da imanımızdaki mükemmelliyet çocuklarımızın inancını kuvvetlendiriyor. Mizaç temellerine baktığımızda dopamin ve serotonin reseptörlerinin yoğunluğu genetik olarak aktarılıyor. Bazı çocuklar doğuştan yenilik arayışına D4-DR geni diye meyilliyken bazıları daha temkinli oluyor. Ebeveyn çocuğun risk alma ya da kaygı duyma potansiyelinin de sınırını çiziyor bu genetik aktarımla. Zeka ve reaksiyon süresi de anne babadan geçiyor. Sinir, iletim hızı, nöronlar arası bağlantı kurma potansiyeli genetik bir miras. Genetik biliyorsunuz çocuğun hangi konularda ustalaşabileceğini fısıldıyor. Ebeveyn de bu fısıltıyı ya bir çığlığa ya da bir sessizliğe dönüştüren ana katalizör. Genetik yapımızın yanında epigenetik de yani davranışların genetik hafızası da anne babadan. Bilimin en heyecan verici noktası bence epigenetik. DNA dizilimi değişmese de genlerin üzerindeki metil gruplarının kimyasal kilitlerin ebeveyn etkisiyle nasıl açılıp kapandığını epigenetikle öğreniyoruz. Mesela ebeveynin yaşadığı kronik stres, yumurta ve sperm hücreleri aracılığıyla genlerin stres tepki ayarını değiştiriyor. Eğer ebeveyn sürekli bir tehdit algısı içindeyse, çocuk dünyaya savaş ya da kaç modu daha hassas HPA eksenli hiperaktif şekilde geliyor. Biyolojik etkiler de var tabii, genetik ve epigenetik ama biyolojik etkiler de var. Ebeveynin çözülmemiş travmalarının çocuğun kortizol seviyesini önceden programladığını, yani çocuğun hiç görmediği, yaşamadığı bir savaşa veya kıtlığın biyolojik stresini taşıyabildiğini söylüyor bilim insanları. Nörobiyolojik açıdan da, hani anne baba çocuk arasındaki ilişki açısından erken yaş bağlanma ya da prefrontal gelişim dediğimiz şey, ilk 1000 gün mesela beynin mimari olarak şekillendiği altın çağ, erken çocukluk dönemi, ilk 3 yıl, ilk 4 yıl deriz ya, karakterin %80'i, 85'i şekillenir diye. Ebeveynin çocukla kurduğu temas ve ilişki üzerinde aslında beyindeki fiziksel otobanlarda, nöral yollarda inşa ediliyor. Orbitofrontal kortekse baktığımızda sevgi dolu ve tutarlı bir ebeveyn çocuğun sosyal beynini büyütüyor. Ebeveyn gülümsediğinde ve çocuğun ihtiyacına cevap verdiğinde, ağladığında onu kucağına aldığında beyninde nöronlar arası sinaptik bağlantılar sıkılaşıyor ve artıyor. Duygusal regülasyona baktığımızda aziz dostlarım, ebeveynin çocuğun ihtiyaçlarına, isteklerine, arzularına duygusuz ve tepkisiz kalmasının depresyon veya ihmal odaklı çocuğun beyninde panik sinyalleri gönderdiğini ve bu durumun uzun vadede özgüven merkezini, prefrontal korteksi zayıflattığını söylüyor bilim insanları. Sadece bu da değil, motivasyonel açıdan da dopaminerjik sistem ailede inşa ediliyor. Çocuğun bir hedefe kitlenme azmini ebeveynin kurduğu ödül ceza dengesi oluşturuyor. Ebeveyn hatayı bir öğrenme fırsatı olarak sunarsa beyindeki ödül merkezi, nükleus accumbens dediğimiz bölge çaba harcadıkça dopamin salgılıyor. Ancak ebeveyn sadece sonuca, nota, başarıya, diplomaya odaklanırsa çocuk başarısız korkusu nedeniyle dopamin sistemini baskılıyor ve risk almaktan kaçınan statik çocuğu hiçbir işlem ve hareket yapmayan, risk almayan, durağan bir hale geliyor. Mindset dediğimiz gelişim zihniyeti açısından da ebeveyn sen çok zekisin, böyle sabit bir zihniyet yerine çok iyi çalıştın bir gelişim zihniyeti ortaya koyuyorsa beyindeki direnç devreleri güçleniyor bilimsel açıdan. Ya da toksit stres ve amigdala mimarisi açısından baktığımızda ebeveyn kendi stresini yönetebilme biçimini çocuğun beyninde bir güvenlik duvarı inşa ederek oluşturuyor. Stres açısından ele aldığımızda ebeveynin kendi stresini yönetme biçimi çocuğun beynindeki güvenlik duvarını oluşturuyor. Şiddet, sert eleştiri ya da sürekli gerginlik olan evlerde çocukların amigdala yani korku merkezi hacmi genişlerken mantıklı düşünme merkezi olan hipokampus daralıyor. Bu çocuğun ömür boyu öğrenme güçlüğü ve kaygı bozukluğu çekmesinin ana sebebi. Biyolojik açıdan da biyolojik sinyaller, ebeveynin biyolojik sinyalleri yatıştırıcı etkisi olmazsa mesela çocukta yükselen kortizon seviyesi beynin mimarisini zehirliyor, toksit stres oluşuyor. Aziz dostlarım, işte hem biyolojik hem genetik hem psikolojik hem de fiziksel, duygusal, bilişsel varlığımızı oluşturan, bizi doğumla Allah'ın izniyle var etmekle kalmayıp büyüten, yetiştiren, geliştiren anne babalarımız ve içine doğduğumuz ailede birlikte büyüdüğümüz kardeşlerimiz, abilerimiz çekirdek ailemizi oluşturuyor. Abi, abla, kardeş, anne, baba, sülaleyi zaten anlattım geçen hafta. Bu şekilde bu ailede yaşadığımız ülke ve şehir, mekansal olarak evimiz, muhitimiz, mahallemiz, konuşulan dil, ailenin kültürü, örfü, geleneği, teamülleri, alışkanlıkları, inançları ve yaşam tarzı ilmek ilmek bizi de şekillendiriyor her yaşandıkça. Bu arada unutmadan söyleyeyim, anne sütü de genetik kodlarımızı yeniden programlayan bir kod gibi çalışıyor. Bu açıdan ailede süt anneyi de saymamız lazım aslında. Diğer akrabaları sülale kısmında saymıştık, kısım akrabaları sıla-i rahimde. Burada süt annenin hem sütü ile gen editing ve gen patching dediğimiz gen yamasını yapması ve emzirdiği süt ile sıhriyet bağı oluşturması, emzirme sürecinde tıpkı anne gibi kurduğu duygusal bağ, uyuturken söylediği niniler, konuşma yetiştirme tarzı, hal ve hareket ve tavırları ve bütün ahlaki muamelatı çocuğu şekillendiriyor. İşte böylesine önemli bir parçamız olan aileyi bilmemek, tanımamak, tanımamazlıktan gelmek, ona meydan okumak, alıp başını çekip gidip terk-i diyar etmek, aileye isyan etmek, aile yapacağı iyiliklerden mahrum etmek, Allah korusun üstüne üstlük bir de aileye kötülük yapmak aslında temel yapı taşımız olan aileyi kendi bildiğimiz dalı keserek kendi elimizle imha anlamına gelir. Aziz dostlarım, işte bu açıdan ailemizi tanıyıp anne, baba, abi, abla, kardeş tüm aile üyelerine iyi davrandığımızda ailemizi güzelleştirmiş oluyoruz. Anne babaların evlatlarına kahretmediği, beddua etmediği, onlardan razı ve hoşnut olduğu bir evlat da içi gücü rast gelecek bir şekilde hayatına devam ediyor. En önemli parçalarımızdan bir tanesi işte bu yüzden aile. Aziz dostlarım, bu haftalık da bu kadar diyelim. Bendeniz Münir Arıkan. Bu duygularla aile içerisinde evinizi cennetten bir köşeye çevirdiğiniz, anne babanızın hayır duasını aldığınız, onları Rabbin rızasını kazanacak şekilde mutlu, mesut ve bahtiyar eylediğiniz, onlara kerim ve ikram sahibi bir evlat olarak davrandığınız, konuşmanızda وَلَا تَكُلَّهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنَهْرُمَا emrine uyarak öf bile demediniz, surat asmadınız, surat tomsutmadınız, sesinizi yükseltmediniz, işlerini uhuletle, suhuletle, gönül rızasıyla gördüğünüz ve bunu örnek alan çocuklarınıza da iyi örnek olarak onların da size iyi davrandığı bir anne baba olduğunuz bir aile diliyorum. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celil'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.